Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Herkese merhaba, ben Mehmet Emin Dolmacıoğlu. Bugün anlatacağımız podcast'in konusu neden güleriz? Gülmenin bir anlamı var mı? Neyi neden komik buluruz? Tüm bunlar üzerine kapsamlı bir çalışma yapmış bir filozoftan ve eserinden bahsedeceğiz. Fransız filozof Henri Bergson ve Gülme kitabından. O zaman başlayalım. Aristoteles'in Poetikası'nda komedi türünden ne kadar az söz edildiğini, birçok kuramcı ve eleştirmenin de daha çok tragedi türü üzerinde durduklarını göz önünde bulundurursak, Henri Bergson'un bu çalışması önemli bir yerde. Başlangıç olarak Henri Bergson'dan bahsetmemiz önemli. Çünkü onun gülme ve komik çözümlemesi felsefi yaklaşımıyla doğrudan ilintili. Kendisi sezgisel felsefe yöntemini benimsemiş, akla karşı olan felsefi düşüncenin temsilcisi bir filozof. Bergson, bilimin asıl bilgi kaynağı olduğunu reddediyor. Pozitivizmin ve ampirik çalışmaların gerçeği açıklayamayacağını, maddesel doğanın da gerçeğin kendisi olmadığını öne sürüyor. Ona göre gerçeklik, sezgiler yoluyla elde edilebilir. Ve asıl gerçeklikse ruhsal yaşamdır. Akla karşı Bergsonculuk olarak da bilinir. Bu kitabında da gülmenin kaynağı ve komiğin niteliğini tespit ettiğini görüyoruz. Bergson, yaşamın durmayan, değişken, ilerleyici ve kesintisiz olmasına koşut olarak insanın da zamanda bedeni, davranışları, hareketleri, ruhu ve düşünceleriyle her daim devinim halinde ve durmayan bir akışta olduğunu belirtir. Yaşam ileriye dönüktür. Eğer yaşamın bir kuralı varsa o da yaşamın kendisini hiçbir şekilde tekrar etmemesidir diyor Bergson. Ancak insanlar o kadar dikkatli değillerdir. Her olaya, her ana karşı dikkatli olabilseler, karşılaşmalar, rastlantılar olmasa, ilişkilerimiz, hareketlerimiz, düşüncelerimiz hiç bozulmasa, gülmede ve komikte olmaz diye açıklıyor. Bergson'a göre yaşamın kendini tekrar etmemesinin aksine, yaşamın genel aksını bozan katılaşma anlarının, bazen nesneyi, bazense yine bir nesne olan makineyi çağrıştırdığı durumların, jestlerde, sözlerde ve düşüncelerde meydana gelmesi komiği oluşturur ve buna verilen insan refleksi ise gülmedir. Komiğin niteliğini ve gülmenin sebebini tam olarak bu şekilde formüle ediyor. Yaşamın normal devinimini bozup kendine öz bir devinim yarattığı makineleşme durumları ve katılık izlenimleri. Ancak bir çiçek nasıl suyu, toprağı ve güneşiyle yeşerirse komiğin de oluşabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekir. Öncelikle insan, ancak insana özgü bir durumu komik bulur ve güler. Sandalyeye veya bir kediye gülmeyiz. Eğer gülüyorsak insana özgü bir durumu anımsattığı içindir. Konuşan bir papağanın bizi gülümsetmesi bu sebepledir. İkinci olarak, duygusuzluğun bulunduğu anlar olmalı. Komik zekaya hitap eder. Bu sebeple zekanın heyecanla, üzüntüyle veya öfkeyle meşgul olmadığı, ara halde olduğu durumlarda gülme gerçekleşebilir. Ve son olarak, gülmenin bir suç ortağına ihtiyacı vardır. O da diğer insanlardır. Birlikte yapılan, yankıya ihtiyaç duyan bir eylemdir gülme. Gülmenin doğal ortamının toplum olduğunu dile getiriyor Bergson. Komiğin niteliğinin makineleşme ve katılık izlenimi olduğunu söylemiştik. Peki bu durumlar nasıl gerçekleşir? Makineleşme ve katılık izlenimini tetikleyen nedenler, dıştan ve rastlantısal gelişebileceği gibi içten, yani ruhumuza da yerleşip gerçekleşebilir. Örneklendirirsek, bir kişinin yolda yürürken ayağının takılıp yuvarlanmasıyla yürüme eylemi bozulmuş, yaşamın akışına karşıt bir katılaşma meydana gelmiştir. Güleriz, komiktir. Bununla birlikte Don Kişot'u da komik buluruz. Onun ruhsal durumunda sistemleşmiş şövalyelik düşleri, ruhunun yumuşaklığını almamış, onu karmaşıklaştırıp ona dahil olacağı yerde, onda parazit gibi görünen, organikliğini bozan bir katılık oluşturmuştur. Düşleri onu sanki bir çerçeveye sıkıştırmıştır. Ruh esnekliğini katılaştırmıştır. O gerçekliği kendi düşlerini transpoze eden bir mekanizma gibidir. makineleşmiştir. Gülmenin doğal ortamı olan toplum, bir arada yaşamak ister her zaman. İyi ve uyumlu bir yaşama erişmeye çalışır. Toplum ve yaşamın devingen bu organik düzeni, bireyden her daim dikkatte kalmasını, bedenin ve ruhun esnekliğini talep eder. Uyumsuzluktan ve ayrıksızlıktan rahatsız olur. Somut olarak ortada düzeni tehdit eden bir şey yoktur ama onu tedirgin eder. Böbürlenmeyi, saçma bir kıyafet giymeyi ya da olup biteni anlayamayan birini komik bulur, bunları düzeltmek, bastırmak ister. Organikliğini bozan katılaşmadan şüphe eder ve bir jestle, gülmeyle karşılık verir. Bergson'a göre gülme bir cezadır. Komin niteliği, biçim, hareket ve sözde aynı şekilde meydana gelir. Uzun burunlu ya da şişman birine gülme isteği, karikatürize edilen çizimleri anımsatmasındandır. Adeta doğa kendiliğinden karikatürize ediyordur. Estetik olmayan biçimleri bizim hayal gücümüze bırakmıştır. Yüzde ve bedendeki biçimsizlikte katı, organik olmayan somut bir şeyin varlığından kuşkulanırız. O yüzden güleriz. Biçimsizlikle somutlaşma kuşkusu kadar nesneye benzemek de komiktir. Mesela Sancho Panza'nın horlamasıyla göbeğinin inip yükselmesi bir balonu, bir nesneyi anımsatmasındandır. Makine izlenimini yaratan her türlü tekrarlama, tersine dönme ya da kar topu gibi gittikçe büyüyen devinimler aynı şekilde komiktir. Kuklalara, Hacı Yatmazlara gülme sebebi de makine izlenimi verdiği içindir. Öz devinimi olan oyuncaklar olması sebebiyle güleriz. Atılan topun tam olarak aynı noktaya gelip çocukları güldürmesi, tersine dönen bir mekanizmayı andırması sebebiyle ya da bir kafa emojisinin tek başına olduğunda değil de yan yana iki tane gördüğümüzde gülmemiz bir iğneleme sebebiyle komiktir. Palyaçolara veya komedi oyunlarında tiplemelere gülme sebebimiz de tam olarak budur. Defalarca tekrarlanan jestler, mimikler komiktir. Yinelemeyle gelen makine izlenimi. Aslında tekrarda olmaması gereken hareketler takılıp kalmıştır ve bozuk plak gibi görünür. Nesneye benzemek kadar ona öykünmek de komiği doğurur. Bir palyaço herhangi bir nesneye öykünüp o sırada beden formuyla bir anda ağaç oluverirse çocukları güldürecektir. Vodvillerde bir sahnenin soylular tarafından oynanıp yine aynı sahnenin hizmetçiler tarafından oynanması komiği yine bu sebeple doğurur. Yineleme bu defa olayların tekrarlanmasıyla gerçekleşmektedir. Ya da karakterin oyun başındaki pozisyonuna hiçbir şey değişmemiş gibi aynı noktaya geri dönüşü olayların tersine dönmesi sebebiyle komiktir. Don Quixote'un konakladığı handa Sancho Panza'nın devirdiği bir kovayla başlayan aksiliklerinin kar topunun yuvarlanması gibi büyüme hali alması komiğin yine makine niteliğini gösterir. Bu makineleşme ve katılık izlenimi düşüncelerde ve söz komiğinde de görülür. Esprinin, parodinin, ironinin, mizahın içinde de bu katılık saklıdır. Düşüncelerimiz ve sözlerimiz kendi aksında dalgın bir şekilde devinim haldeyken bizi uyandıran yine bu komiğin niteliğidir. Mecazi söylenmiş bir söz gerçek anlamında kullanıldığında ya da düşüncemizin somuta çekildiği durumda komik doğacaktır. Tüm sanatlar kardeştir dediğimizde dile ve düşünceye aykırı bir katılaşma yoktur. Düşünce de, dil de dalgındır. Tüm sanatlar amcaoğludur dersek, düşüncemiz akrabalığı düşünmeye başlayacak, somutlaşmayla komik doğacaktır. Yeni Bergson komedide yineleme neyse, sözde aktarım odur diyor. Mecazen söylenen bir söz, gerçek anlamına çekildiyse, nükteli bir söz doğacak. Ciddi tonda oynanan bir sahnenin, ciddi olmayan başka bir tonda oynanır halde aktarılmasıyla parodi doğar. Kötü bir özelliğin iyi bir özellik gibi aktarılmasıyla abartma ya da gerçek olmayan bir düşüncenin gerçekten öyleymiş gibi aktarılmasıyla ironi doğacaktır. Mizah da bu şekilde bir aktarımın sonucundan başka bir şey değildir. Ahlaksal bir durumun bilimsele aktarılması mesela ya da ticari jargonların evliliğe aktarılmasıyla mizah yapmış olursunuz. Nihayet insanlık öldü. Haber aldığımıza göre uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleşen insanlık dün hayata gözlerini yummuştur. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar adlı kitabından olan bu pasaj mizaha çok güzel bir örnek. İnsanlık gibi soyut bir kavramı gazete haberi diline aktarmış, aynı zamanda somutlaştırarak insan olarak düşündürmüştür. Toplumun uyum istediğini, beden ve ruh esnekliği talep ettiğini söylemiştik. Bu sebeple komedi sanatı yarar gözettiği için diğer sanatlardan amaç ve yaratım itibariyle ayrılır. Bergson, komedi sanatını, sanatın konusu ve niteliğine değinerek diğer sanatlardan nasıl ayrıştığını nefis bir şekilde açıklamıştır. Henry Bergson'a göre sanat, düpedüz gerçeğin görülmesinden başka bir şey değildir. Yaşamımız esnasında tüm algılarımız dışsal veya içsel olarak pragmatik davranışlarımıza yöneliktir. Bir kişi sadece ismi, ne işe yaradığı ve birden fazlaysa o sırada kaç tane olduğuyla nesne olarak algılarız. Ancak sanatçı onu nesne olarak değil, güzel, çirkin, yorgun veya kırpılmış bir keçi olarak, yarar gözetmeden, biricik olarak görür. Sanki bir perde vardır duyularımızın, ruhumuzun, zihnimizin önünde. Ancak sanatçılarda ince bir perdedir bu. Perdeyi aralayıp diğer insanları dahil eder, yarattığı sanatına. Gerçeğe bakmamızı sağlar. Duyularımızdan kaçan dış gerçekler kadar, hissettiğimiz duygular da kendimizden gizlenir. Gerçek içimizde de bizden kaçar. Hissettiğimiz duygular sadece tanım yapılmış olan, dışa vurulan biçimleridir. Hamlet'i de özel yapan budur işte. Yazar, gizlenen gerçeği görüp çıkarmıştır ruhunun derinliklerinden. Shakespeare, ruhunda gerçekleşen karmaşanın gizemini aralamıştır. Yüreğindeki en derin kuşkuları, kararsızlıkları, çözümsüzlükleri simgeleştirmiştir onda. Hamlet'i aynı zamanda evrensel yapan, onun insanlara genel benzerliği değildir. Sadece sanatçının ruhunda meydana gelebilecek ve bir daha başka ruhta canlanamayacak kadar eşsiz bir yaratım olmasıdır. Dram sanatı insanın doğasını, ruhumuzda meydana gelen volkanik patlamaları gösterir. Bu patlamalar sürekli olsaydı eğer, tutkularımız hiçbir şekilde durulmasaydı, büyük bir kaosa sebep olabilirdi. Toplum olarak bir arada yaşamamız mümkün olmayabilirdi. Bazen sönmüş bir yanardağa atılan bir taş misali, baskıladığımız bu tutkularımız, arzularımız içimizden ya da dışarıdan tetiklenip aktifleşebilir. Çatışmalarla kendini gösterir. Doğamız gerçeğini ortaya çıkarır işte. Dram sanatında eyleme dökülen ya da dökülemeyen tüm çatışmalar bir nevi toplumdan öc almaktır. Bergson böyle söylüyor. Ancak komedi sanatı dramın ve diğer sanatların aksine doğamızı yansıtmaz. Düzeltme kaygısıyla genel toplum uyumunu hedefler, uyumsuzlukları gidermek ister, ayrıksızlıkları bastırır. Dram yazarı nasıl içten bir gözlemle karakterleri kendi ruhundan doğurup canlı bir insana dönüştürüyorsa, bu şekilde sanatını oluşturuyorsa, komedi yazarı da dıştan bir gözlemle oluşturur sanatını. Yazar geneli uyumlaştırmak, ayrıksızlıkları göstermek, gülmeyle cezalandırabilmek için karakterleri veya durumları gözlemleyerek tespit etmek zorundadır. Dram sanatındaki gibi içinden doğuramaz onu. Çünkü yazarın kendi bilincinden kaçan durumları komiktir. Bunu göremez. Kendine bakmayı ihmal eden, komedi kahramanı üzerinden bunu gerçekleştirir. Görmüş olsaydı bile komik taraflarını, içsel motivasyonuna bağlar, bu durumda uzak açıyı kaybeder, dramatik bir hal alırdı sanatı. Komedinin yararı da gerçekleşemezdi. Bu dış gözlem yer yer acımasız, bazen adaletsiz olabilir. Toplumun güldüğü ve komik bulduğu durumların ahlaken iyi veya kötü olmasının önemi yoktur. Ayrışması, uyumsuzluk göstermesi yeterli. Dürüst bir karaktere sahip olan birinin kekeme olması veya sakar olması onu komik yapabilir. Don Quixote'un da kahramanlık ülkülerinin adaletsizliğe açtığı savaşın hiçbir önemi yoktur. Gerçeğe karşı düşlerini dayatması yeterli alay edilmek için. Henry Bergson, doğamızda en ufak bir kötülük dahi taşımasaydık, gülmenin, komiğin olmayacağını söylüyor. Bu kadar gevşetici, eğlendirici bir eylemin içimizdeki kötücül ve domine edici dürtülerimizle doğrudan bağlantılı olması çok çarpıcı. Bu podcastimizde Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Yaşar Avunç'un çevirisini yaptığı Henry Bergson'un Gülme kitabından yararlandık. Sevgili dinleyenler, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.